Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beled suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alimlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Farvardin 1400, Hicri Kameri 19 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, 13 Farvardin Doğa Günü, Nura Giden Yol ve Biyolojik Tehditler Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İran'da Doğa Günü'dür. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride, sulta düzenin kontrolüne karşı ulusal bilincin zaruretine vurgu yaptı. İran Sağlık Bakanı Nemeki, İran dünyada aşı üreten ana eksenlerden olacaktır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan Netherlands'de modern santrifüjlerle zenginleştirme iddiası geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı ile görüştü. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvimle 13 Farvardin Cuma, İran resmi takvimine göre doğa günüdür. İran halkı bin yıllardan beri her yeni yılın 13. gününü güzel bir gelenekle doğanın kucağında ve yeşilliklerle iç içe geçirerek hem doğanın nimetlerinden yararlanır hem de aileleriyle birlikte neşeli bir günün hatırasını anılarına eklemeye çalışırlar. Fakat bu yıl doğa günü veya halkın deyimiyle sizdebederin havası korona salgını nedeniyle eski yıllardan çok farklı yaşanıyor. İran halkı bu yıl gönül birliği içinde el ele vererek kendileri ve yakınlarının sağlığına saygı duyarak evde kalalım ve koronayı yeneceğiz kampanyası ile eski yılların aksine evde kalarak koronavirüs ile mücadelelerine devam ediyorlar. İran halkı tarihin çeşitli evrelerinde Nevruz'u yaşatılan yaratılışın başlangıcı ve kutlaması biliyor ve sonunu ise 13 Farvardin olduğuna inanıyor. Bugün İranlılar arasında çok mübarek ve kutlu bir gündür.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride Hicri Şemsi 12 Farvardin Yevmullah gününü kutlarken Sultan Hüseyin'in komplolarına karşı ulusal bilinç ve uyanıklığın zaruretini işaretle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine azami katılım ve aktif direniş stratejinin devamına vurgu yaptı. Söz konusu bildiride İslam İnkılabı zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti Kutsal Güneşi'nin doğuşu ve bağımlı ve yabancı sevdalı Pehlevi rejiminin devrilmesine sebep oldu. Ve kısa bir süre sonra bu yeni kurulan düzen başta terörist ve cinayetkar büyük şeytan Amerika olmak üzere sultan düzenin tüm komplolar, fitneler ve krizlerine rağmen İnkılap karşıtı, ayrılıkçı, terörist eylemler ve 8 yıllık dayatılan savaş gibi ağır dalgalardan başarıyla geride bırakması, toplum ve hükümetin idare edilmesinde işlevli modele dönüşebilen kendine has ve büyük kapasitelerini dünyanın gözleri önüne serdi denildi. Bildirde halkın %98,2'lik oyu ile onların bilge ve cesur inkılap lideri İmam Hümeyni'ye lebbeyk diyerek 11 ve 12 Ferverdin 1358 tarihinde tarihi ve muazzam referanduma katılması sonucu kurulan Kutsal İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın atılan temeli ve kurulması halkın %100 hür iradesi, ortaklığı ve rolü ile gerçekleştiğine değiniliyor. Bildirinin devamında İslam Cumhuriyeti'nin İranlıların kendi kaderini belirlemede, milli iradesini belirlemekle kalmadığı, üstelik istiklal ve özgürlüğü de onlara armağan ettiğini işaretle, İslam İnkılabı ve Nizamı'nın öz Muhammed'i İslam'ın tercümanı olarak Allah lütfunun ışığında hayret verici bir hızla dünyadaki mahrumlar ve mustazafların kalbine umut ışıkları yaktığına işaret ediliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı bu ülke gençlerinin iradesiyle İran'ın dünyada korona aşısı üreticilerinden biri haline geleceğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Said Namaki dün bayrak ulusal kutlamaları ve İran'ın en yüksek bayrağını Tahran Kitap Parkı'nda 250 metre yükseklikte göndere çekme töreninde yaptığı konuşmada bu ülke tarihinin İslam'dan önce ve sonra ve inkılaptan sonra olmak üzere 3 döneme bölündüğünü, söz konusu 2 kesiti göz ardı ederek 3. bölümden ayırmanın doğru olmadığını söyledi. Namaki İran'ın İran kültürüne dayanarak hala kendi dilini ve Nevruz bayramını tıpkı Kurban ve Ramazan bayramları gibi koruduğunu belirtti. Sağlık Bakanı ülkenin tarihi kesitlerinden birinin ülkede istiklal ve bağımsızlığı kayda geçiren 12 Ferverdin olduğunu, getirisinin ise özgüven ve kendine dayanmak olduğunu hatırlattı. Said Namaki, inkılaptan önce kadınlar ve çocukların doğum sırasında kayıpların en az günümüzün 10 katı olduğunu, günümüzde ülkenin en uzak bölgesindeki evlerde sağlık ve hijyen bulunduğunu belirtti. Sağlık Bakanı şöyle dedi, "Bugün korona şartlarında tıbbi bakımımız hastalara hastanede tıbbi bakım sağlayacak şeklindedir. Maskeler alanında ithalatçı rolünden üretici ve ihracatçı rolüne geçtik."
İran Merkez Bankası Başkanı IMF'nin ayrım yapmadan ve siyasi lobiler tarafından yapılan nüfuz veya Amerika tarafından uygulanan baskılardan uzak bir an önce İran'ın yasal talebine karşılık vermesini istedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Abdülnasır Himmeti dün akşam Uluslararası Para Fonu Başkanı, bakanlar, merkez bankaları başkanları ve MENAP bölgesel finans kuruluşları başkanları ile IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarının bir takım yan oturumlarının devamında gerçekleşen salon oturumda COVID-19 hastalığının başlamasından itibaren tüm ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerin şiddetli hasara uğradığını, İran'ın da bu pandemiden çok büyük hasar gören ülkelerden biri olduğunu söyledi. Himmeti Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarına işaretle şunları kaydetti. Fakat Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar ve maksimum baskı siyasetine rağmen İran sorunların üstesinden gelmeyi başararak aldığı uygun önlemlerle 1399 yılı 9 aylık döneminde %2,2 düzeyinde ekonomi gelişme kaydetmiş. Fakat birçok gelişmekte olan ülke gibi kendi siyasetlerini ilerletmek için finans kaynaklarına ihtiyacı vardır. Himmeti IMF'nin şimdiye kadar 85 ülkeye 100 milyar dolardan fazla kredi verdiğine değinerek fonun MENAP bölge ülkelerine yaklaşık 16 milyar dolar kredi verirken İran'ın acil durum fonlarına talip olan ilk ülkelerden biri olmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir mantıklı delile dayanmadan hiçbir yardım almadığını söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın Natanz'de modern santrifüjlerle zenginleştirme çalışmalarını arttırdığını iddia etti. Reuters'in bildirdiğine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dün akşam yayınladığı raporda İran'ın Natanz nükleer tesislerinde 174'lük IR-2M santrifüjlerle 4. şelaleyle uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını iddia etti. Rapora göre İran Natanz'de IR-2M santrifüjlerden iki şelaleyi daha taktı fakat onlarla zenginleşimi daha başlamadı ifade ediliyor. Hali hazırda Natanz tesislerinde IR-1 santrifüjlerini ilaveten İran 4 şelalede 696 IR-2M santrifüj ve 174 IR-4 santrifüjleri tek bir şelalede uranyum zenginleştiriyor. Bundan önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yeni 8 Mart 2021 raporunda İran'ın modern IR-2M santrifüjlerle 3. şelalede uranyumu Natanz tesislerinde zenginleştirmeyi başladığını iddia etmişti. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı son zamanlarda ek protokolü ve Berjam çerçevesinde ulaşılması gereken noktaların tamamen durdurulmasını ve sırf İran'ın sadece koruma yükümlülüklerini yerine getirmesi konusu anlaşmaya vardılar. Buna göre İslami Şura Meclisi'nin yasasına dayanarak ajansa korumaların ötesinde hiçbir ulaşım sağlanmayacak ve bu çerçevede hiçbir denetim yapılmayacaktır.
Fransa Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Amerika'nın Berjam nükleer anlaşmadan illegal çekilmesi ve Avrupalıların bu uluslararası anlaşmayı gerçekleştirmemelerine değinmeden İran İslam Cumhuriyeti'ni Berjam'ı ihlal etmekle suçladı. İslam'ın bildirdiğine göre Lidirgan, İran'ın Berjam ile ilgili yeni adımlarına işaretli bunların nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu iddia etti. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Amerika ile direkt görüşme talebini reddettiğine değinerek Paris'in iki ülke arasında direkt görüşmeler için etkin alternatifler peşinde olduğunu söyledi. Le Drian'ın İran'a karşı iddiası Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell'in son zamanlarda yaptığı açıklamada Berjam taahhütlerini yerine getirmeyenin Avrupalı taraf olduğunu belirttiği bir ortamda gündeme geliyor. Bu arada Avrupa Birliği yayınladığı bildiride İran ve 4+1 Dışişleri Bakanlıkları Siyasi Direktörler ve Yardımcıları düzeyindeki Berjam Ortak Komisyonu'nun bir sonraki oturumunun bugün sanal ortamda gerçekleşeceğini duyurdu. Bildiriye göre söz konusu oturum Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı Enrique Moura başkanlığında ve Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Britanya ve İran temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. Avrupa Birliği bildirisinin katılımcıların Amerika'nın anlaşmaya muhtemelen geri dönmesi ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasından emin olmak konularını ele alacakları ifade edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 15 Nisan'da Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. İran'ın bildirdiğine göre Hatipzade yaptığı açıklamada Lavrov'un Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in daveti üzerine Tahran'a geleceğini belirtti. Hatipzade, Lavrov'un Tahran'da ikili ilişkilerin çeşitli boyutları, bölgesel konular, özellikle Kafkaslar, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki son gelişmeler, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası kurumlardaki işbirliği, İran nükleer anlaşması, Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımları hususlarında İranlı yetkililerde fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonla görüştü ki bakan bölgesel güvenlik ikili savunma ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. TRT'nin haberine göre görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Görüşmede bakanlar stratejik ilişkilerin önemini, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayışın geliştirmesini vurguladı. Görüşmede sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları bir kez daha yenilendi. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyonu olan bağlılıklarını teyit etti. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etti.
Türkiye'de son 24 saatte 243.738 COVID-19 testi yapıldı. 40.806 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 243.738 COVID-19 testi yapıldı. 176 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1424 oldu. Son 24 saatte 20.817 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.035.043'e yükseldi. Toplam test sayısı 38.821.795'e ulaştı. Vaka sayısı 3.357.988, vefat sayısı 31.713, ağır hasta sayısı 2.135 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %3,6 oldu. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiliz koronasının ülkenin ciddi sorunu olduğuna işaretle, söz konusu virüsün ülkenin %75'den fazla kentine bulaştığını belirtti. Bazı sağlık uzmanları Türkiye'de korona hasta sayısının hızla artmasının, okulların ve lokantaların açılması ve sağlık protokollerine uyulmadan on binlik parti toplantılarının düzenlenmesi olduğuna değinerek bu sürecin engellenmesi için ülkenin 28 günlüğüne tatil edilmesi gerektiğini savundular.
Yemen silahlı güçleri bu sabah Arabistan'ın güneyinde Asiril'in Hamiş Meşit bölgesinde Kral Halit Hava Üssü'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yahya Seri yaptığı açıklamada 2 adet yerli K2 Kasif İHA ile Kral Halit Hava Üssü'nü bombaladıklarını belirtti. Kuşatması Yemen Silahlı Güçleri ve Sözcüsü Seri ayrıca bu saldırının düşmanın cinayetleri, kuşatması ve Suudi Mütecaviz Koalisyonu saldırılarının devamına karşı misilleme olarak yapıldığını belirtti. Arabistan'ın güneyinde Cizan ve Abha havaalanlarına ilaveten Kral Halit Hava Üssü son aylarda defalarca Yemen ordusu ve halk komitelerinin İHA ve füze birlikleri tarafından hedef alındı. Söz konusu iki havaalanı ve Kral Halit Üssü Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e saldırılarında yakıt ikmal yaptıkları mekandır. Bu arada Yemen Milli Petrol Firması dün akşam yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Koalisyonu'nun Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun bu ülkeye ait iki petrol tankerine el koyduğunu belirtti. Yemen Milli Petrol Firması böylece söz konusu iki gemiyle birlikte el konulan gemi sayısının ona yükseldiğini belirtti. Suudi Saldırgan Koalisyon tarafından el konulan gemilerin Birleşmiş Milletler tarafından izinleri bulunuyor.
Amerika Başkanı Joe Biden, Batı Asya'da bazı askerlerini geri çekme direktifini verdi. Wall Street Journal gazetesi bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde bu adımın Fars Körfezi ve Batı Asya bölgesinde Amerika askeri varlığının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde atıldığını yazdı. Habere göre biri Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan Patriot füze savunma sistemi kaldırılacaktır. Alınan haberlere göre Pentagon, Arabistan'a ihtiyacı olan teçhizat ve gerekli eğitimleri inceliyor. Amerika'nın Batı Asya'daki eylemleri ve bölge halkının haklarını ihlali kimseden gizli değildir.
OPEC Plus Enerji ve Petrol Bakanları Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında petrol üretimini tedrici artırmayı kabul etti. İran'ın bildirdiğine göre OPEC üyesi olan ve olmayan 23 petrol üretici ülkeden oluşan OPEC Plus dün Petrol ve Enerji Bakanlarının video konferans oturumunda Mayıs ve Haziran aylarında günlük 350 bin ve Temmuz ayında 450 bin varil üretimi artırmayı onayladı. Böylece OPEC Plus üyelerinin Mayıs ve Haziran 2021 aylarındaki üretim artışı 6 milyon 550 bin ve Temmuz'da da 5 milyon 750 bin varil olacak. Perşembe günü düzenlenen OPEC Plus oturumunda ayrıca Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim azalması da aynı ayın 3 aylık döneminde sırasıyla 250 bin, 350 bin ve 400 bin varille artarak Temmuz'un sonunda sıfırlanacak.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülke yok edeceğini söyledi. Sputnik'in bildirdiğine göre Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı, bu bölgede yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın yerle bir olmasına yol açabileceğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor.
Bu sabahki ilk yorumumuz Filistin milletinin tüm topraklarını kurtarmasında azimli olmasıyla ilgili. Mazlum Filistin milletinin hukuku 70 yılı aşkın süredir işgalcilik, cinayet işlemek ve uluslararası toplulukların sessizliğiyle ayaklar altına alınmıştır. İran İslami Şura Meclisi Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Genel Sekreterliği Çarşamba günü 45. Filistin Toprakları Günü yıl dönümünde yayımladı bildirdi. Bu şu açıklamalara yer verdi. Filistin milleti böyle bir günü öyle bir zamanda kutluyor ki ana topraklarına dönmek ve bu toprakları kurtarmak için daha sağlam ve daha azimli duruş sergilemekte ve Siyonistler de buna karşın daha çaresiz durumda dağılmaya ve devrilmeye sürüklenmektedir. Bildirdi ayrıca şöyle bir vurgulamaya da yer verildi. Günümüzde Siyonistlerin tüm hileleri hem de Amerika'nın maksimum destekleri ve bazı Arap ülkelerinin ihanetlerine rağmen yenilgiye uğramış ve Filistin milleti ve direnişi sağlam ve sarsılmaz azmi ile meşru hakları doğrultusunda önemli adımlar atmıştır. Bugün ve yıl dönümü aslında iki açıdan önem arz etmektedir. İlk boyutu Filistin meselesinin insani boyutlarına yapılan vurgusudur. Böyle bir gün ise Siyonist İsrail'in bir millete karşı cinayetlerinin kınanması ve Filistinlilerin ana topraklarından göç etmek zorunda kalmalarının simgesidir. İkinci boyut, Filistin milletinin haklarının desteklenmesinin devam etmesi zaruretinin hatırlatılması ve Filistin milleti ve bu toprakların asıl sahiplerinin kendi kaderlerini belirleme haklarına vurgu yapılmasıdır. Günümüzde İslam dünyası, Yüzyılın Anlaşması isimli büyük bir komplo ile karşı karşıyadır. Filistin meseleleri uzmanı Mecid Sefataç, Amerika'nın Yüzyılın Anlaşması çerçevesindeki hedefleri bağlamında şöyle diyor. İsrail, Filistinlilerin geri dönme haklarını Yüzyılın Anlaşması hizasındaki girişimleriyle ortadan kaldırmak istiyor. Suudi Arabistan, Amerika ile beraber aynı konunun peşinden koşmaktadır. Bu planın temel amacı ilk aşamada Siyonist rejim bir Yahudi devleti ve milleti haline getirmek, ikinci aşamada ise 1967 bölgesi ve sınırları şeklindeki Filistinlilere sınırlı bir egemenlik ve meşruiyet vermektir. Bu nedenle hiçbir Filistinli akım bu talihsiz ve şom planın gizli hedeflerini ihmal etmemelidir. 70 yılı aşkın tarihsel baskı deneyimi Kudüs'ü işgal edenlerin mağdurların haklarını karşılamayı asla kabul etmediklerini gösteriyor. Bu duruma son vermenin tek yolu işgalcileri uluslararası hukuka teslim olmaya zorlamak ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ilkesini hayata geçirmek için direnişi sürdürmektir.
Öte yandan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu gerçeği beyan ederken emperyalistlerin Amerika'nın ve İsrail'in bölgedeki hedeflerini silah ve parayla dayanarak gerçekleştirme yönündeki çabalarını işaretli bunun çaresinin cesurca direnmek ve dayanmak olarak nitelendirip şöyle buyurdular. Filistin örgütleri, unsurları ve millet fedakarca cihat ile alanı Amerika ve düşman Siyonist için daraltmalı ve tüm İslam dünyası da bu cesurca direnişi desteklemelidir. İslam İnkılabı rehberi emperyalizme karşı direnişin sınırlarının günden güne Batı Asya bölgesindeki gelişmesine ve genişlemesine değinerek şöyle bir vurguda da bulundular. Silahlı Filistinli örgütlerin direneceklerine inanıyoruz. Filistinli grupları desteklemeyi kendi görevi olarak gören İslam Cumhuriyeti Nizamı da her şekilde elinden geldiği mertebe onları destekleyecektir. Bu destek ise İslami düzen ve İran milletinin isteğidir. Saldırgan Siyonist rejimin işgalci ve yayılmacı politikalarının fiziksel ve yapısal şiddet yoluyla Filistin halkının haklarının yaygın şekilde ihlal edilmesine yol açtığında şüphe yok. Toprak günü sadece bu işgalin kanalması değil, aynı zamanda Amerika, İsrail ve bölgedeki müttefiklerinin peşinden koştuğu Yüzyılın Anlaşması gibi komplolara karşı Müslüman ümmetinin uyanışının da bir simgesidir. Hiç şüphesiz mağdur Filistin halkının bu büyük baskıdan kurtarılması insani, dini ve ahlaki bir görevdir. Uluslararası toplumun vatandaşları olarak tüm insan toplumlarının bu baskıcı ve zalimane akıma karşı çıkması ve haklara destek vermesi zaruridir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah açısından Yemen Savaşı konusunda. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, çarşamba akşamı Şeyh El Gazi Ahmet El Zeyn'in vefat yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasının bir bölümünde Yemen Savaşı'na değindi. Seyit Hasan Nasrullah, Yemen'e karşı savaşı başlangıç, mevcut durum ve geleceği olarak 3 aşamaya ayırdı. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşı 26 Mart 2015'ten itibaren başladı. Şimdi bu savaş 6 yılını geride bıraktı. Suudi Koalisyonu'nun yandaşları ve muhalifleri savaşın başlangıcı hususunda farklı nedenler ileri sürmektedirler. Seyit Hasan Nasrullah savaşa karşı olan bir şahsiyet olarak bu savaşın Suudi Koalisyonu tarafından başlatılmasının nedenini Riyad'ın Yemen gelişmelerine farklı bakışı olarak açıkladı. Suudi Arabistan temelde Batı Asya bölgesini makro perspektifte Şiiler ve Sünniler olarak ikiye ayırıyor. Ayrıca bölgedeki herhangi bir Şii gruba veya ülkeye de karşıdır. Bu Suudi görüşünde Bahreyn, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi, Yemen, Nijerya, Irak veya İran arasında hiçbir fark yoktur. Bu ülkelerin her birinde ve Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde Suudi hükümeti Şii karşıtı bir yaklaşıma sahiptir. Aynı şey Yemen için de geçerlidir. Suudi hükümeti 2011 yılında Ali Abdullah Salih'in diktatörlüğüne karşı Yemen Halk Hareketi'nin başarıya ulaşmasını önlemek için elinden geleni yaptı ve nihayet Şubat 2012'de yapılan hileli seçimler ve Abdurrabbe Mansur Hadi'nin göreve başlamasıyla hedefine ulaştı. 2014 yazında Yemen Halk Hareketi'nin yeniden başlaması ve Mansur Hadi'nin sonunda Yemen'den kaçmak zorunda kalmasının ardından Suudi Arabistan, Şiilerin ülkede güç kazanmasını önlemek için Yemen'e saldırıyı gündemine getirdi. Seyit Hasan Nasrullah bu hususta şöyle diyor: Suudi rejimi Yemen'e karşı savaşa belirli bir boyut kazandırmak istedi. Dolayısıyla Suudi müftüsü Yemen işgalinin başında bu savaşın Sünniler ve Şiiler arasında bir savaş olduğunu söyledi.
Öte yandan Seyit Hasan Nasrullah'ın bakış açısına göre bir başka önemli nokta da Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşta bir şekilde Siyonist Amerikan ekseninin tuzağında sıkışıp kalmış olmasıdır. Aslında Batı Asya'da mezhepçiliğin teşviki Siyonist Amerikan ekseninin izlediği bir politikadır. İranofobi bu mezhepçiliğin bir parçasıdır. Yemen'e karşı savaş ve Yemen halkının desteğiyle Şii bir grup olan Ensarullah ile yüzleşmesi de bu mezhepçiliğin bir başka parçasıdır. Nasrullah bu hususta şöyle dedi: Yemen'e karşı savaşın Şiiler veya Sünnilerle ilgisi yoktur. Ancak Amerika ve bölgeye yönelik komplolar tarafından hedef olarak belirlenmişti. Siyonist Amerikan ekseninin elinde kalan son silah bölgede fitne çıkarmaktır. Bu konu daha önce Yemenli Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik el-Husi tarafından savaşın 6. yılının sonunda gündeme getirilmişti. Yemen'deki Hizbullah Genel Sekreteri çarşamba gecesindeki konuşmasında Yemen Savaşı'nın mevcut durumuna değindi. Bu açıklamanın en önemli yanı, düşmanların durumu bir şekilde değiştirip Ensarullah'ı artık savaşın sona ermesine karşı çıkan ve Suudi Arabistan'ın bu savaşı bitirmek istediğini göstermeye çalışmasıdır. Suudi Arabistan son 6 yıldır Yemen'de savaş suçları işliyor ve şu anda savaş alanında baskı altında kalmıştır. Yemen ordusu ve halk komiteleri savaşta üstün eli bulunmaktadır. Ancak Suudi hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bir ateşkes planı önerdi. Bu öneride Yemen'e karşı savaşın bitmesi değil, Sana hükümetiyle ateşkes söz konusudur. Bu da Sana hükümeti tarafından kabul görmemiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 19 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2021 Cuma. ...30 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Ferverdin 1370'te Irak'ın Bağız rejimi, Irak milletinin intifadası sırasında Kutsal Necef ve Kerbela kentlerine saldırdı. Irak'ın Müslüman halkının zalim Abbas rejimine karşı Hicri Şems'i İsvend 1369'da kıyam etmesinin ardından eli kanlı rejimin güvenlik güçleri, başta Şii Müslümanları olmak üzere Müslüman halkın duygularını da etkilemek için Kutsal Necef ve Kerbela kentlerinde İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam türbelerini ziyarete gelen oruçlu ziyaretçileri saldırdı ve bazılarını şehit edip veya yaralıktan sonra bu iki yüce imamın melekuti türbelerine karşı küstahlıklarda bulundu. Menfur Bağız rejimi ayrıca o yerin Ramazan ayının 19 ve 20. günlerinde de Necef ve Kerbela ve Irak'ın diğer bazı kentlerinde düzenlenen yaz merasimlerine saldırdı ve onların hareketini de engelleyerek bu kentlerde sıkı yönetim şartlarını hakim kıldı. Amerikalı askerlerin eşliğinde İslami mukaddesata yönelik yapılan bu tür saygısızlıklar ise Irak'ın Bağız rejimi ve Saddam'a karşı yeni itiraz dalgalarını da yükseltmiş oldu. Hicri Şems'i 13 Ferverdin İran takviminde tabiat günü olarak biliniyor. Eski geleneklere göre Farsça'da Sizdebeder adı ile bilinen bugün İranlıların Nevruz kutlamalarından sayılmaktadır. İran'ın resmi takviminde bugün tabiat günü olarak kayda geçmiştir. Bazılarına göre bugün kötülükten kurtulmak için evin dışına çıkılması ve bu kötülüğün doğada yok edilmesi gerekiyor. ...216 yıl önce bugün 2 Nisan 1805'te dünyaca ünlü Danimarkalı çocuk roman yazarı ve şair Hans Christian Andersen dünyaya geldi. Fakir bir ayakkabıcının oğlu olan Andersen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti ve orada tiyatro oyuncusu oldu. Andersen bir süre sonra hikaye yazarlığına başladı ve Çocuklar İçin Periler Efsaneleri adlı ilk hikayesini yayınlamakta büyük üne kavuştu. Andersen bundan sonra 1872 yılına dek ünlü Periler Hikayesi isimli eseri gibi her yıl ortalama bir hikaye yayınlattı. Kibrit Satan, Kız Çocuğu ve Kırmızı Papuçlar adlı eserler de Andersen tarafından kaleme alındı. Andersen'in en ünlü eserler arasında Çirkin Civciv Ördek adlı kitabını da değinebiliriz. Bu Danimarkalı yazarın doğum günü Dünya Çocuk Kitabı adıyla anılıyor. Andersen 1875'te hayata gözlerini yumdu. ...16 yıl önce bugün 2 Nisan 2005'te Dünya Katolikleri Lideri 2. Pap John Paul hayata veda etti. ...39 yıl önce bugün 2 Nisan 1982'de Arjantin Deniz Güçleri Falkland Adaları'na saldırarak ülkenin güneydoğusunda yer alan bu stratejik adaları ele geçirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şems'i takvimine göre 1420 ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dostlar, bilindiği üzere bugün Hicri Şemsi takvimine göre yılın ilk ayı olan Ferverdin ayının 13. günü. Bugün İran takviminde doğa günü olarak adlandırılmıştır ve bir nevi Nevruz Bayramı'nın da sonu sayılır. Peki bu özel günde neler yapılır? Gelin birlikte gözden geçirelim.
İranlı kavimlerin en eski geleneklerinden biri olan ve her yıl kültürel bir gelenek olarak yerine getirilen etkinliklerden biri, Nevruz Bayramı'nın 13. gününde Sizde Beder adıyla anılan etkinliktir. Doğa günü olarak da adlandırılan bu günde İranlı aileler Nevruz Bayramı'nın bir nevi sonu sayılan bu günde evlerinden çıkar ve günü duada geçirir.
İran halkı tarih boyunca ve ta eski çağlardan bu yana çeşitli münasebetler dolayısıyla çeşitli şenlikleri ve merasimleri düzenleyerek kutlama yapar ve bu güzel anlayış günümüze dek İran halkının kültürünün bir parçası olarak devam etmiştir. Gerçekte dini ve milli bayramların ve etkinliklerin düzenlenmesi insanların gönlünde umutları canlandırır ve düşüncelerini birbirine yaklaştırarak neşe ve mutluluklarını paylaşmaya zemin oluşturur. Bu gibi şenlikler aynı zamanda her milletin vahdet ve dayanışmasının en önemli etkenlerinden biri sayılır.
Vahdet ve dayanışmadan söz etmişken İran'da ilkbaharın 13. gününde düzenlenen şenlik ve kutlamalar sadece insanların birbiriyle vahdetine değil, aynı zamanda insan ve doğanın vahdetini ve birlikteliğini simgeler. Doğa ile bu tür bir bütünleşme İran halkının düzenlediği şenliklerin en temel bileşenlerinden biridir. Nitekim İranlıların eski merasimlerine bakıldığında böyle bir özelliği olan birçok şenliğe ve kutlamaya rastlamak mümkündür.
Dünyada çevre kirliliğiyle mücadele hareketi belki de 20 seneden daha az bir süredir insanlar tarafından ilgi görüyor. Ancak İran milletinin çevreye olan ilgisi ve çevreyi koruma çabası ve yaşadığı toprakları ve su kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği koruma ilgisi birkaç bin yıllık mazisi olan bir adettir. Nitekim İran milleti ta eski zamanlardan bu yana milli ve dini öğretilerine göre doğada gezerken ağaçların dalları kırmak, suyu ve toprağı kirletmek ve bitkileri yok etmek gibi çevreye zarar veren her türlü hareketten kaçınmaya ve doğada mümkün mertebe az bir etki bırakmaya çalışan bir millettir.
İran'da her biri özel bir anlamı simgeleyen ve İran milletinin düşünce ve zevkinin saf ve duru olduğunu ortaya koyan bir dizi güzel geleneği ve merasimi söz konusudur. Nevruz Bayramı'nın 13. gününde doğaya çıkmak da bu durumdan müstesna değildir. İran milletinin düşüncesinde Nevruz Bayramı'nın ilk 12 günü 12 bin yıllık yaratılışın simgesidir ve Nevruz etkinliklerinin son halkasında yani bayramın ve ilkbaharın 13. gününde İran halkı doğaya çıkmak ve bu günü doğada geçirmekle bir sonraki günden itibaren yeniden faaliyet etmeye hazırlanır.
İran milletinin Nevruz Bayramı ile ilgili tüm merasimlerinde İslam dininin de üzerinde vurgu yaptığı etnik dayanışmanın derin izleri söz konusudur. Bu süreç bayramdan önce evlere temizlik yapmakla toplumda başlayan hareketlilikle başlar ve bayramın 13. gününde doruk noktasına ulaşır. Gerçeği şekil itibariyle ilk 12 günden farklıdır. Bayramın 13. gününde insanlar tüm enerjisini evden çıkma ve doğaya sığınma uğruna harcar ve herkes toplu halde gerçekleşen bu hareketi hayata yeni yılda yeniden başlama umudunu ve ilgisini ortaya koyar.
Aslında geçmişten günümüze dek ulaşan her merasimimiz ve etkinliğimizin kendine göre öyküleri ve rivayetleri vardır. Siz de Beder ya da diğer adıyla Dua Günü etkinliği hakkında birçok rivayet söz konusudur ve birçok kaynakta beyan edilmiştir. Bazıları bu günü uğurlu ve bazıları ise uğursuz bilir ve bu yüzden de bugün de evde kalmamak ve duaya sığınmak gerektiğine inanır.
Miladi 973 ila 1093 yılları arasında yaşayan İranlı büyük bilgin Ebu Reyhan Biruni asırlar önce ve antropoloji bilimi adı ile bir bilim dalı ortaya çıkmadan önce bu alanda özel olarak araştırma yapan ilk bilginlerden biriydi. Biruni 13 sayısı hakkında olumlu bakışı olan ve bu sayıyı uğurlu bilenlerin arasında yer alıyor. Biruni El-Baki adlı eserinde eski İran halkından söz ediyor ve İranlıların her yılda özel günlerine değinerek Ferverdin ayının 13. günü hakkında şöyle yazıyor. Eski İran halkı ayın her gününe bir ad verirdi ve her ayın 13. günü Tir Ruz olarak adlandırılmıştı ve Tir, aziz bir meleğin ve büyük ve parlak bir yıldızın adıdır. Dolayısıyla Tir Ruz yani her ayın 13. günü eski İran halkına göre mübarek ve uğurlu bir gündür.
İran halkının milli mitleri ile ilgili bir başka rivayete göre böyle bir gün yani Tir Ruz yine İran takviminde bir başka ayın adı olan Tir ayında İran mitolojisinde komşu ülke olan Turan'la İran arasındaki sınırın İranlı mitolojik pehlivan Areş'in attığı okla belirlendiği gündür. Dolayısıyla bu rivayete göre 13 sayısı İran kültüründe mübarek ve uğurlu bir gündür.
Aslında günümüzde de 13 Ferverdin gününün uğursuz bir gün olduğuna inanan pek az insan söz konusu olduğu söylenebilir. Nitekim insanlar bu özel günde daha çok neşelenmek ve mutlu olmak için bir araya gelir ve birlikte evlerinden çıkarak doğaya sığınır. Eğer Nevruz Bayramı'nın sonlarında koronavirüs salgını olmadığı yıllarda İran'ın çeşitli yörelerine seyahat düzenlemiş olsaydınız, Nevruz Bayramı'nın 13. gününde her tarafta insanların doğada piknik yaptığını ve ailece bir araya gelip eğlendiklerini görürdünüz. Kimileri ateş yakıyor, kimileri çay, kimileri ise çocuklar için eğlence düzenliyor. Gençler ise Nevruz sebzesine düğüm atıyor. Tüm bunlar ise Nevruz'un 13. gününe özel etkinliklerdir.
Dua gününde İranlı aileler sabah erkenden doğaya çıkarak akşama kadar duada kalıyor ve bugüne özel yemekleri yaparak akşama doğru mutlu bir şekilde evlerine dönüyor. Gerçi son 1-2 yılda koronavirüs salgını yüzünden İran halkının bu güzel geleneği de diğer toplu etkinlikler gibi etkilendi ve insanlar mümkün mertebe bir araya gelmemeye özen gösterdiği anlaşılıyor. Ancak koronavirüs salgını da elbet bir gün sona erecek ve bu güzel gelenek tekrar yerine getirilecektir.
Peki yemekten söz açılmışken gelin hep birlikte İran halkının bu güzel günde hangi yemeklere ağırlık verdiğini gözden geçirelim.
Sizde beder veya doğa günü her zaman özel etkinliklerle beraber olmuştur. Bu etkinliklerin başında ise İran halkının bugüne özel yaptıkları yemekler geliyor. İran halkı bugün için genellikle toplu halde yemekler hazırlıyor ve bayram günlerinden kalan çerezini, meyvesini ve tatlısını da yanına alarak doğada bir gün geçiriyor ve böylece Nevruz bayramı tatilini güzel ve hoş anılarla noktalıyor. Bugün için tüketilecek yemekler önceden evde yapılıyor veya gerekli teçhizat tedarik görülerek yemekler doğada pişiriliyor.
İran'ın bazı yörelerinde bugün için öğle yemeğine köfte yapılıyor. Balıklı, sebzeli pilav ve ızgara çeşitleri de bugün de yaygın olan yiyeceklerden bazılarıdır. Bazı yörelerde ise halk çıktıkları alanlarda topladıkları bazı özel sebzelerle çorba pişiriyor. Yine bugün özel yemeklerden biri de bulgur ve şehriye çorbalarıdır. Samanu ve helva da bugün de tüketilen bazı tatlılardan sayılır. Güney Horasan ve Yazd eyaletlerinde ise bugüne özel tatlılar yapılır. İran'ın kuzey yörelerinde ise çeşitli helvalar tercih edilir. Bu yörede halk marulu bir nevi şerbete batırarak tüketir.
Doğa gününün olmazsa olmaz etkinliklerinden biri ise Nevruz bayramı için yeşertilen sebzeyi akan suya bırakmaktır. Yine bugün de yeşertilen sebzelere düğüm atmak da adettir. İran halkı sebzeye zarar vermeden düğüm atmak yeni yılda sorunlara ve musibetlere uzaklaşılacağına inanıyor. Ancak biraz önce de belirtildiği üzere bu yıl koronavirüs salgını yüzünden doğa günü etkinlikleri de bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Yetkililer vatandaşlardan doğa gününü evlerinin bahçesinde kutlamalarını ve böylece salgının bir an önce yok edilmesini istiyor.
Biz de bu yıl dünya halkı bir an önce koronavirüs salgınından kurtulmasını ve önümüzdeki günleri aileleri ve yakınları ile mutlu ve sağlıklı geçirmelerini niyaz ediyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın 14. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimize El-Ahkaf suresinin 29. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ
Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Geçen bölümlerde Mekkeli müşriklerin inatla ve türlü bahaneleri ileri sürerek iman etmek istemediklerini anlatmıştık. Bu ayet ise Mekkeli müşriklere hitaben şöyle buyurmakta. Gerçi siz iman etmek istemediniz ancak sizin de varlığına inandığınız ve onlara kendi yaşamınızda bir rol tanıdığınız cinlerden bir grup, Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyunca peygambere iman ettiler ve başka cinleri de İslam dinine iman etmeye davet ettiler. Cin adında mahlukların varlığı, Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilen gerçeklerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de bir sure bu mahlukların adı ile adlandırılmıştır. Surede cinlerin yegane Allah'a, Kur'an-ı Kerim ve maad ilkesine inandıkları, ayrıca aralarında mümin ve kafir olmak üzere iki kesimin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Cinler de insan gibi akıl, şuur ve yükümlülükleri olan mahluklardır ve seçme iradesine ve gücüne sahiptir. Sadece iman etmek yeterli değildir. Hak yolunda başkalarını da bu yola davet etmek gereklidir. Şimdi El-Ahkaf suresinin 30 ila 32. ayetlerini dinliyoruz.
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ
Ey kavmimiz, dediler. Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Allah'ın davetçisine uymayan kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre, mümin cinler kendi kavimlerine döndükten sonra, onları irşad ederek şöyle dediler. Musa'yı bir kitapla gönderen Allah şimdi bir başka peygamberi Kur'an-ı Kerim adlı ile adlandırılan bir kitapla göndermiştir. Biz bugün bu kitaptaki ayetleri duyduk ve onu Musa'nın kitabı gibi insanları hak yoluna davet eden bir kitap bulduk. Kim insanları Allah'a davet eden bu peygambere iman ederse, günah ve fesattan uzaklaşmış olur ve ilahi azaptan da korunur. Ancak ona iman etmeyen ve inat etmeye devam edenler bilmelidir ki Allah'ın iradesine karşı koyamazlar ve onun öfkesinden ve azabından korunamazlar. Zira Allah'tan başka hiç kimse insanları ağır cezadan koruyamaz. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Cinler de geçmiş peygamberlerin tarihlerinden ve semavi kitaplarının muhtevasından haberdardır. Bazı cinler kafir ve bazıları mümindir. Hak yolu bilinen doğru yoldur. Bu yol insanı her türlü ifrat ve tefritten ve sapmadan korur ve adalet ve itidal temeline dayanır. Peygamberler insanlara kendilerini değil Allah'a davet eder. Peygamberler kendi isteklerini değil Allahu Teala'nın ahkamını beyan eder. Küfür ve Allah'ı inkar etmek insanı çıkmaza sürükler. İnsan bu çıkmazdan kaçamadığı gibi başkalarını da kurtaramaz. Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârakte tuti men teşâhu ve temna'u ilahi ve khallâki ve hirzi ve mev'ili ileyke ledel ihsan. Şimdi El-Ahkaf suresinin 33 ve 34. ayetlerine kulak veriyoruz.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnkar edenlere ateşe sunulacakları gün, nasıl bu gerçek değil miymiş denildiğinde, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah, öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın der. Ahkaf suresinin sonuna doğru gelen bu ayetler, bir kez daha maad meselesini işaret ederek müşriklere hitaben şöyle buyurmaktadır. Evet, yeri ve gökleri yaratan ve bunları yaratmaktan yorulmayan Allah, ölüleri de diriltebilir. Kuşkusuz varlık alemi bunca azameti ve içindeki türlü mahlukları ile Yüce Allah'ın irade buyurduğu her işi yapabilecek sınırsız güce sahip olduğunu gösterir. O zaman, bu denli güçlü olan Allah'ın insanları yeniden diriltemeyeceği asla düşünülemez. Nitekim bu da başlı başına maad olayının yaşanacağının somut delilidir. Gerçekte bu konuda ve maad ilkesine inanmamakta esas sorun Allah'ın gücü değil olmadığı açıkça ortadadır. Burada esas sorun insanın nefsini uyarak istediği her şeyi yapmak istemesi ve sonuçlarından da etkilenmek istememesidir. Oysa kıyamet gününde cehennemin korkunç alevlerini görünce hakkı itiraf etmekten başka çare yoktur. Fakat artık çok geçtir ve inkar edenler için geriye dönüş yolu çoktan kapanmıştır. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Allah'ın gücü sınırsız ve sonsuzdur. Allah'ın bunca azametli bir alemi yaratmakta sergilediği güç, kıyamet gününde insanları yeniden dirilteceğinin en açık delili ve işaretidir. Kafirlerin dili kıyamet gününde hakkı beyan etmeye başlar. Onlar Allah'ın yegane yaratan olduğunu, kıyametin ve ceza ve mükafat düzeninin hak olduğunu itiraf eder. Ancak bu itiraf onlar için hiçbir faydası olmaz. Allahümme Rabben Nuril Azim. Rabben Nuril Azim. Allahümme Rabben Nuril Azim. Sohbetimize El-Ahkaf suresinin 35. ayetinin tilavetiyle devam ediyoruz.
Fasbir kema sabara ulul azmi minel rusuli ve la testa'cil lehum. Keennehum yevme yaravne ma yu'adune lem yelbethu illa sa'aten min nehar. Belagun fehel yuhleku illel kavmul fasikud.
O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Ahkaf suresinin son ayeti olan bu ayet, İslam peygamberine şöyle buyurmakta. Müşriklerin tacizleri, inat ve eziyetlerine karşı sabırlı ol ve onların başına ilahi azabın nazil olması için acele etme. Zira Allah onlara kıyamet gününde çirkin amellerinin cezasını verecektir. Sen ilahi daveti tebliğ etme görevini yerine getir. Fakat sonucundan sen sorumlu değilsin. Onlar ister iman etsin, ister kafir olsun, amellerin hesabına Allah-u Teala bakacaktır. Bu ayet, fani dünyada insanların ömrünün kısa olduğunu da işaret ediyor. Fani dünyada ömür, ahiret aleminde ebedi ömre kıyasla çok kısadır. Öyle ki insan bu dünyada bir saat kadar kısa bir süre kaldığını düşünür. Ve işte bu yüzden neden hak yolunu seçmediği için derin hasrete ve üzüntüye kapılır. Fakat artık geçmişteki hatalarını telafi etmek için hiçbir fırsatı yoktur. Bu ayet-i kerimeden de şunları öğrenmekteyiz. Peygamberler sadece Allah'ın davetini tebliğ etmekle yükümlüdür ve insanları iman etmeye zorlayamazlar veya iman etmedikleri için cezalandıramazlar. Muhaliflere karşı sabırlı olmak ilahi büyük peygamberlerin özelliklerinden biridir. Dolayısıyla onları izleyenler de aynı şekilde davranmalıdır. İlahi sünnetlerden biri, fani dünyada kâfirlere ve günahkarlara süre tanımaktır. Fani dünyada ömrün süresi, ahiret ömrüne kıyasla çok kısa ve bir saat kadardır. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Değerli dinleyiciler, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin son bölümünde huzurlarınızdayız.
Bu bölümde düşünce merkezleri ve kuruluşları, ayrıca uzmanların biyolojik tehditler hususundaki görüşlerini ele alacağız.
Çağdaş dünyamız, ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditler ile doludur. Bu doğrultuda, biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi zor olan hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan bazı gizli ve yıkıcı girişimlerde bulunur. Biyoterörizm, hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden bu gibi terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu bölümde ise uzmanların ve düşünce kuruluşları ve merkezlerinin görüşlerine ve çalışmalarına bakmak istiyoruz.
Günümüzde medya gücü hızla haber ve içerik üretiyor ve dünyadaki her türlü tehlikeyi veya ihlali bildirebiliyor. Ayrıca medya doğru eğitimi sunup tehlikelerin ve tehditleri tanıtmakla tehlikeli süreçleri değiştirmek için kamuoyunun gücünden yararlanıp hatta ülkelerin biyolojik tehditler alanındaki olumsuz performansını kamuoyuna aktarabilir. Uluslararası medya, biyolojik konularda uzmanlaşmış uluslararası kuruluşların eksikliklerini de gidermek için etkili bir çözüm sağlamak üzere performanslarını da inceleyebilir. İçinde bulunduğumuz dönemde dünya çapında koronavirüsü salgınının devam ettiği bir sırada kamuoyunu ciddi şekilde etkileyen medyalar olmuştur. Bu medya organları eğitimleriyle uluslararası yönetimin görevlerinin ve sorumluluklarının önemli bir kısmını devralmıştır.
Yine de medya devrelerinin büyük güçleri, bağımlılığı, sorunlar yaratmıştır. Biyolojik silahların üretimi, bulundurması ve kullanılmasındaki başlıca şüpheliler büyük güçlerdir ve uluslararası medyanın çoğu bu ülkeler üzerinden yönetilmektedir ve tekelden yayın yapmaktadırlar. Uluslararası kuruluşlar üzerinde hüküm süren yasalarda reform yapmak ve daha güçlü bir denetim için kamu bilinci ve baskı dalgasını yaratmak ve aynı zamanda saldırgan hükümetlere kapitalist medya devlerinin üzerinden baskı oluşturmak mümkün değildir. Bundan dolayı uluslararası normlara bağlı olan ülkelerin yabancı medyasının bu alana girişi, hükümetlerin biyolojik tehdit ve savaşlarla mücadele taahhütlerinin hayata geçirilmesinde büyük ve belirleyici rol oynayabilir.
Biyolojik tehlikeler, tehditler ve savaşlar ve de biyolojik faaliyetler konusunda küresel farkındalığa duyulan ihtiyaç ve biyolojik faaliyet alanındaki büyük güçlerin ihlallerine karşı mücadele için uluslararası sistemin güçlendirilmesi ihtiyacı uzmanların her zaman vurguladığı bir zorunluluktur. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı ise bu hususta şöyle bir açıklamaya yer veriyor. Biyolojik silahlar komisyonunun zayıf ve yüksek riskli denetim ve kontrol yapısı ile mevcut sistem yeterince etkili değildir. Böylece yeni biyolojik tehlikelere hala bol yer var.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'na göre biyolojik silahlar konvansiyonu öncelikli olarak güçlendirmeli ve yenilenmelidir. Çünkü biyolojik alandaki bazı yeni teknolojiler biyolojik silahlar konvansiyonu kapsamında değildir ve önemli bir risk kaynağı oluşturur. O halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin bu sözleşmeye dikkat etmesi ve onları dünyanın diğer ülkelerini yeni normlar kabul etmeye, öncelikleri güçlendirmeye davet etmesi gerekir. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı, ülkelerin biyolojik saldırılara yanıt verme kabiliyetlerini güçlendirmeleri ve saldırıların kaynağını mümkün olan en kısa sürede tespit etmenin yollarını bulmaları gerektiğini de vurguluyor.
Amerika hükümeti içindeki etkili konuma nedeniyle özellikle askeri laboratuvarlarda Amerika biyolojik faaliyetinin kapsamının farkında olan Carnegie Vakfı şu açıklamaları da yayımlamıştır. Birçok hükümet biyolojik saldırılara karşı savunma konusunu ciddiye almadı. Ayrıca teknik bilgi birikimi ve yaygın etkisi göz önüne alındığında Amerika'nın biyolojik silahlara karşı çabalarda çok etkili bir rol oynayabilecektir. Bu düşünce kuruluşu Çin'in Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliğini Amerika'nın örgütle işbirliğinden daha güçlü olarak görüyor ve hükümetlerin ve bilim adamlarının biyolojik silahları önlemek için acilen çalışması gerektiğini söylüyor.
Büyük güçlerin biyolojik silahlara yaklaşımını eleştiren Avrupa Liderlik Ağı isimli düşünce kuruluşu, biyolojik silahlar konvansiyonunun dünya barışı için çok önemli ve etkili bir mekanizma olarak adlandırdığı ve ancak bazı ülkelerin bu konvansiyona bağlılığının kalmadığını belirtti. İhlallerin ele alınmasında ve davaların Uluslararası Adalet Divanı'na veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne devredilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirten bu düşünce kuruluşu, ancak konvansiyonun doğrulanma yapısından yoksun olduğunu vurguladılar. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2002'de karşı çıkılan büyük bir zafiyet söz konusudur. Aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler biyolojik silahlar konvansiyonunu düzenleyici ve denetleyici sistemlerinin ve diğer uluslararası düzenleyici sistemlerin güçlendirilmesine hep karşı çıkıyor.
Heritage Enstitüsü biyolojik virüsler konusunu insanlar için ciddi bir tehdit olarak görüyor ve hükümetlerin COVID-19 hastalığı bağlamında pandemilere ve biyolojik saldırılara hazırlıklı olması ve hızlı yanıt vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu düşünce kuruluşu sözleşmelerin gereklerini göz önünde bulundurarak ulusal hükümetlerin kendilerine biyolojik silahlara karşı başlattıkları savunma hareketleri konusunu çok önemli görüyor.
Amerika Ulusal Savunma Sanayicileri Derneği Kıdemli Bilgi Direktörü Andrew Kliansky, biyolojik tehditler hususunda şöyle düşünüyor. Biyolojik olarak tehdit edici yöntemler ortaya çıkıyor ve geçmiştekinden farklı bir deneyimi sunuyor. Eski biyolojik silah üretme yöntemlerinin kullanımı azaldı ve ortaya çıkan fenomenler bugünün dünya toplumunun tehlikeli duruma düşmesine yol açmıştır. Kliansky, biyolojik silahlarla mücadeleye ilişkin anlaşma ve sözleşmelerin pratik rolünü yitirdiğini söylüyor. Buna Suriye'deki teröristler tarafından biyolojik silahların kullanılması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi gibi siyasi figürlerin sinir ajanları aracılığıyla öldürülmesi örnek gösterilebilir. Bu uzmana göre yeni tehditler yeni savunma yöntemlerini de gerektirmektedir.
Uluslararası düşünce kuruluşlarının ve uzmanların görüşlerine göre uluslararası toplumun biyolojik tehditlerden kurtulması stratejisi birkaç kategoriye ayırabilir. İlk çözüm, biyolojik silahların üretimi, depolanması, geliştirmesi, satışı ve kullanımındaki ihlalleri ele almak için normları güçlendirmek, güçlü denetim sağlamak ve siyasal boşlukları doldurmak ve ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, biyolojik felaketler meydana gelmeden önce ihlal edenlerle ilgilenmesi ve müdahale etmesidir. İkinci çözüm, dünya çapında bağımsız uluslararası medyanın kamuoyunu bilinçlendirmesi ve incelemelerini artırması, kamuoyunun baskısını güçlendirmesi ve yanlış yollara sapan hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara baskı uygulamasıdır.
Uluslararası toplum için biyolojik tehditlerin mevcut durumunun üstesinden gelmenin bir başka yolu da hükümetlerin işbirliğini güçlendirmesidir. Bu işbirliği uluslararası güvenliğin korunması ve biyolojik silahların olmadığı bir dünya için zaruridir. Hükümetlerin bu alandaki işbirliğinin önemi bazı liderler tarafından hissedilmiştir. Ancak bu durum küresel bir fikir birliği gerektirir. Birleşmiş Milletler'in tarihsel rolünü yerine getirmesi ve bağımsız uluslararası medyanın işbirliğinin bu durumun başarılmasında çok etkili olabileceği kesindir.
Muhterem dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 10. bölümünü dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bugün İran'da Dua Günü'dür. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride, Sultan Düzen'in komplolarına karşı ulusal bilincin zaruretine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Nemeki, İran'ın dünyada aşı üreten ana yükselenlerden olacağını belirtti. İran Merkez Bankası Başkanı'ndan IMF Başkanı'na sert tepki. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz'da modern santrifüjlerle zenginleştirme çalışmalarını artırdığını iddia etti. Fransa, İran'ın Belcam'ı ihlal ettiğini iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Lavrov'un İran'a geleceğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.